Ayrım 30. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 421. Kıssadan da kısa bir öykü ve bir kıssa. Adam işten çıkmış, tiryaki gediklisi bir meyhane var Üsküdar çarşısında. Etrafında dolanıyor, parası çıkışmıyor, vazgeçiyor. Üstelik girse içeri eski yaranlarından bir iki cigara da uçlanacak. Ama vuruyor kendini İcadiye'deki evine. Kadın erken ve ayık geldi diye memnun. Kapuska pişirmiş, yiyorlar, çocuklar uyumuş. Zaten bir bebeleri var, o da spastik. Bir CHP bakanının dediği gibi plastik değil, yani kötürüm, mefluç. İlan ediyorlar ya egemenler, bütün devrimcileri de öyle yapacaklarmış. Sağ olsun beyin operatörleri 70 yaşındaki mefluçları kurtarmak, ayağa kaldırmak için 15 saat kan ter içinde ameliyat yürütüyorlar. Sonra da gencecik çocukları sopadan geçirip ama sırf memleketlerini sevdikleri için ayağı bacağı tutmaz hale getirmeyi marifet sayan yöneticilerin gölgesinde yaşıyoruz. Bir de CHP gölge kabine kuracakmış. Ayol siz iktidardayken bile gölge kabindeydiniz. Affedersiniz ama biraz fazla tuvalettiniz. Dönelim bizim arkadaşa. Kapuskayı yedikten sonra başlamış karı dırdıra. Üstü yok başı yok. Bir tek ampul var o da 15 mumluk. Derken elektrikler kesiliyor. Çakar almaz televizyon da Charlie'si darlisiyle sönüyor. Çift atıyor kendini yatağa ama kavgalılar. Sanki IMF ile Turgut. Döviz gelmiyor bir türlü. Adam fırlıyor dışarı pijamalarıyla. Tir tir bakıyor karşıda pırıl pırıl bir daire. Bilmiyor ki onlar da kendi gibi ücretli aylıklı. Ama battı balık yan gider sınıfından. Rahmi Koç sanıyor o eğlenenleri. Kaldırdığı gibi yerden kaptığı kayayı çalıyor cama. Zam gam cam dam. Toptaş'ında ziyarete gittim ben o arkadaşı. Siz de gidin. 18 Şubat 1980. Asker olduğum süvari. Öğrencileri askerliğe özendirici oyunlar oynatılacak, askeri yürüyüşler yaptırılacak, marşlar söyletilecek. Beden eğitimi, müzik dersleriyle izcilik çalışmalarında ve diğer ilgili derslerde milli güvenlik şuurunu geliştirici bilgiler verilecek. Bölgelerde yapılan askeri törenlere, kışlalara, havaalanlarına ziyaret yapılacak. Askeri tatbikatlar yapılacak. İlkokullarda yaygınlaştırılan Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği böyle buyuruyor. Yeni çıktı resmen resmi gazetede. Ama Sayın Genelkurmay Başkanımızın belirttiği üzere bu dersler zaten vardı. Hükümet sadece bu askerlik derslerini çocuk yuvalarına ve süt damlalarına da teşmil etmiş oluyor böylece. Naçiz kanaatimce kurşun asker oyuncak takımlarını devlet sübvansiyonu yani devletçe destekleden fiyatlarla sattırmak da bu bakımdan yararlı olabilir. Daha yaşlı öğrenciler için ise madem bu dönemde Haşim Paşa yönetimince 7 senelik mektep tatilini yaşıyorlar, toptan silah altına alınmalarını kararlaştırsa hükümet yeridir. İkinci Dünya Harbi sırasında lisede sonra da üniversitede okurken bendenizle bu askerlik tedrisinden geçtim. Her cumartesi günü okuldan yarım ağız attı ya cumartesileri döndükte otu biraz bol milli erat kıyafetimizi kuşanır sarı kışlaya Ankara dışına seyyah olurduk. Karda kışta çamurlar içinde orada içtima eder üst teğmenimizi beklerdik bir yarım saat kadar. Kafirliğimizi küfürle gidirmeye kararlı öğretmenimiz bizleri mangalara ayırır, birerle kol nasıl yapılır gösterirdi bir 10 dakika kadar. Dağılın derdi sonra, biz de dağılırdık. O hızla marşiyen dönerdik evlere. Bu arada tek öğrendiğim Harbiye Marşı oldu. Frankçesi Marşa de Marş idi bu hepimiz için. Üniversitede 20 günlük kamplara başladık, çadırlarda yatıp kalkardık. Ne yalan söyleyeyim. Ben özbeöz Türk olmama yani asker bir milletten gelmeme karşın bir türlü ısınamadım askerliğe. Oysa o Ağustos sıcakları bayağı sıcaktı Bozkır'da. Bir gün talimden sonra emr üzere içtima olduk. Dün gece kumar oynarken yakalananlar çıksın dedi yüzbaşımız 10 adım öne. İçlerinde bizim gazeteci Şinasi Nait Berker'in de bulunduğu bir öbek ilerleyip hizalandı. Yüzbaşımız bu hergeleleri dün gece çadırda poker oynarken yakaladım dedi. Vatan hizmeti sırasında kumar oynayan bu deyyuslar yarın vatanı da satarlar diye ver yansın etti. Bizim Şinasi ne dese beğenirsiniz. O kadar büyük arsayı kim satın alır komutanım? Yüzbaşımız bunun üzerine alın bu iti bir hafta katıksız hapis diye kükredi. Aslında Şinasi haksızdı sonradan gördük. Onca büyük vatanımıza talip olan satın almaya kalkışanları Amerikalıları. Ama aramızda bu kamplardan hoşlananlar da vardı. Örneğin Bülent Ecevit. Böyle bir kamp döneminin kendisi için tatil yerine geçtiğini anlatıp dururdu. Belki de o tatilin tatlı anısıyladır ki Kıbrıs Fatihliğini kendine pek yaraştırdı. Hem canım bu yeni yönetmelik de onun zamanında hazırlanmış galiba. Lakin o zaman bile askerciler, Ecevit gibileri pek seyrekti aramızda. Bu da çoğunluğumuzun daha bebeklikten milli ve dini terbiyeden yoksun oluşu nedeniyleydi. Üstelik Alman ordusunda işçi gençlerimizin askerlik yapması, çifte uyrukluk bu iş içinmiş, bedelli dövizli vatan hizmeti söylentileri de buna turp sıkıyor. Onun için bence bu terbiyeye bebeler emzikteyken başlamalı. Çünkü bakmayın çocuklarımızın er diye biten soyadlarına, çoğu bunların askerlik ruhundan ve sıkı yönetimde olmasa bile sıkı düzenden yani disiplinden mahrum yetişmişler. Bir sululuk, kuşkuculuk, köpeksilik, bir başı bozukluk gırla gidiyor. Bunu niçin söylüyorum? Korkarım ilkokulun birinci sınıfındakiler bile verilecek askerlik dersleriyle iflah olmayacak derecede bu yozluğun içine batmış olarak okulun eşiğine adımlarını atmışlar. Bunun başlıca nedeni de çocuklarımızın, gençliğimizin beşikte manevi terbiyeden bir behre yetişmeleri. Böyle yetişmişler ve eşek kadar olduktan sonra kemikleri ve ruhları maddeciliğe kapılmış ve katılmış olduğuna göre iş işten geçmiş. Ne yapsanız boş, adam olmaz bunlar. Acaba hiçbir çare yok mu buna? Devası bulunmaz mı acaba bu illetin? 22 Şubat 1980. Buyruk söz. Slogan İskoçya'da yaşamış dağlı bir aşiretin savaş narası veya toplaşma haykırışıymış. Oradan geliyor bu sözcük. Bizde ise bu ara sağcı salak dehalarımızın dillerine pelesenk ettikleri Türk askerini sırtından vur, Rus askerine selamdır türünden uyduruklar anlamına geliyor. Örneğin bu andığım cevize İzmir duvarlarına gerçekten yazılmış mı diye izci oymakları çıkarılıyor yollara, hafiyeler salınıyor. Allah'a şükür bütün bu nefes kesici takiplere karşın duvarlarda böyle bir yazıya rastlanmıyor da işçi bu kalleşçe iftiradan, bu hainane şaibeden temiz alnını kurtarıyor. Yoksa Münir Hayri Egeli gibi hayalhanesinin fartı vuslatıyla ün salmış bir şahsın tanıklığıyla Atatürk'e mad edilen o "Nerede komünist görürseniz ezeceksiniz" sloganı gibi bu da 40 yıl artık bazı hafızların hafızalarına mıhlanıp giderdi. Geçen gün Ankara'ya giderken otobüsle yani mola yerlerinden birinin helasında baktım duvarda papuç kadar harflerle bir yazı. "Nerede komünist görürsen ağzına sıçacaksın" diye. Bu veciz sloganın altında bir ibare daha vardı. Orada da "biz yazacaklarımızı hela duvarlarına değil tarihe yazarız" deniliyordu. O da yine hela duvarına yazılmış olmakla birlikte hiç değilse efendice kaleme alınmıştı. Evvelsi günde bizim fakirhanenin biraz ilerisinde kaçak bir inşaat var. 6 katlı filan. Bir yazı ilişti gözüme. Tebeşirle henüz sıvalanmamış tuğlalara döşenilmiş. Ha onu da söyleyeyim. Her yerde de öyle ya, bizim orada usulüne uygun 3 katlı bir inşaat için ruhsat alacağım diye belediye ve tapu dairelerinde dolaşa dolaşa fıtık olursunuz da ne hikmetse bu 6-7 katlı apartman azmanları başıboşluk ve bir bakıma anarşi anıtları olarak kaşla göz arasında yükseliverir. Dediğim yazı şuydu: "Her şey vatan için, yanında 3 hilal. Neler yapmıyoruz şu vatan için ve vatanın içine? Bir tarihte Berbat Süleyman adında Karadeniz'de pek meşhur bir 7 bela vardı. Kafası usturayla kazınmış izbandut gibi bir herif, 2'de 1 gazetelerde arzı endam ederdi. Ya adam bıçaklamıştır ya bar dağıtmıştır. Hayatı silah şöranesinde kim bilir kaç cana kıymış bu Berbat Süleyman işte, hep işitiyor o ara. Stalin şu kadar adamı fırına atmış yine, şu kadar 1000 kişiyi kömür ocaklarına diri diri gömmüş filan diye. Anlatılanları dinledikçe düşünüyor ki bu Stalin kendinden dehşet bir katil, ustası ve piri belliyor onu. Bir gece kafası iyice dumanlı bir barda lüverini çektiği gibi "Yaşasın Stalin!" diye bağırarak tavanı eleğe çeviriyor. Hazır ekip yetişiyor, berbat kodesi boyluyor. Paşa kapısının karantinasında bombozuk otururken eski tanışlardan biri ürke ürke yanına yanaşıyor. "Bu seferki mazeratlığın nedir ki Süleyman Ağa?" diye soracak oluyor. "Berbat sorma hiç" diyor. "Bu sefer o Stalin'in pohuna yatıyoruz." Ama bizim adalet tarihimizde sadece Stalin değil, Stanley Laurel yüzünden yatanlar da vardır. 16-17 yaşlarında bir tıfıl Beyoğlu'nda sinemadan çıkmış, tünele doğru gidiyor. Filmi pek beğenmiş olacak ki kendi kendine Stanley Laurel, Oliver Hardy diye mırıldanıyor. Sovyet konsolosluğunun orada duralamış, kapı ağzındaki cam mekana konmuş resimleri seyrediyor. Orada nasılsa arız olan bir sivil polis oğlancığın Stanley filan diye bir şeyler söylediğini duyunca Stalin'e nümayiş yapıyor, Sovyet sarayının orada diye kaptığı gibi bir çağrıyı karakola götürüyor. Zabıt mabıt fıkara altı aydamda, adliye koridorlarında çile dolduruyor. Velhasıl her yerde var ya bizdeki antikomünizm ama öteden beri büsbütün anti bir nesnedir. Serseri mayın gibi hangi tekneyi nerede nasıl uçuracağı belli olmaz. Hele fişlendiniz mi, bir yerinize bir gün bir fiş de sokarlar alimallah. Bir şiir yazdıydım vaktiyle ben şöyle. Komünizm elektriklendirilmiş sosyalizmdir, demişti Lenin. Bu tarife arif oldukları için mi acep? Karışık ismi fail bir takım örgütlerin, yakalandıkları yerde şu son birkaç yıldır, sosyalistlerin organlarına elektrik vermeleri. 25 Şubat 1980 23.011. Bu rakam ne mi? Bu rakam Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi için başlatılan devlet ve halk el ele yardım kampanyası için Ziraat Bankası Bakırköy Şubesi'ne açılan hesap numarası. Toplanan bağışlar hastanenin çağ dışı görünümünden kurtarılması için kullanılacak. Bu hesap başta devlet olmak üzere hepimizi insan kadri ve değeri bilemeyişimizin hesabını vermeye çağırıyor. Ve şimdiye dek delileri gözetmek şöyle dursun, akıllıları delirtmek için elimizden geleni ardına koymayan devleti bilmem ama halkımız bu hesap verme çağrısına uyacaktır emin olun. En iyisi biz bu işte devletle el ele vereceğimize doğrudan doğruya delilere el uzatalım. Hastane başhekimi Doktor Yıldırım Aktun'a çok akıllıca, çok insanca bir yol seçmiş. Doktor Yıldırım Ege Üniversitesi'nde siyasal eğilimli hastaları hastaneye almama kararı verip de Hipokrat andını hipokritlik yani iki yüzlülük belleyip bin dereden su getiren hekimler gibi değil. Başında bulunduğu hastanenin feci halini gözler önüne seriyor. Olanaksızlıklar içinde bu kuruluşun topluca yardım olmaksızın iflah olmayacağını ilan ediyor. Ezilip büzülmüyor. Durum budur. Bu fecaatin, bu insanlık dışı halin düzeltilebilmesi hepimizin el ele vermesine bağlıdır diyor. Yaşa Yıldırım. Yalnız sana Çehov'un 6. Koğuş adlı öyküsünü hatırlatayım, aklında olsun. Bu öyküde Çehov, Çarlık Rusyası'nda bir hastanede bir asabiye koğuşunun haliyle ondan sorumlu sinir doktorunun encamını anlatır. Koğuş Allah'lık bir yerdir, pislikten geçilmez, damı akar, pencereleri kırıktır. İzbandut gibi ayı emsali bir hademe hastaları dayaktan geçirir. Doktor sermiştir işleri, hiç durmadan kafa çeker. Kafayı bulunca da memleketin halini derin derin nedenlere, çözümlemelere bağlayarak bir arkadaşıyla dırdırlaşır. Derken bir gün hastalar arasındaki bir gençle sohbet edecek olur. Genç takip manisinden muzdariptir. Doktoru önce tersler, sonra hayatını anlatır. Pırıl pırıl insanları çıldırtan ölümcül yönetim mekanizmasını ıcığına cıcığına kadar didikler. Doktor önce şaşalar kızar, sonra yavaş yavaş genç delinin akıllıca laflar ettiğini sezerek onunla ahbaplık kurar. Kendisinin de bu genel kötülüğün sorumlularından biri olduğunu idrak eder. Koğuşu temizlettirir, hastalara iyi muamele edilmesini ister. O iblis hademeyi kovar. Gayrı çamaşırlar, çarşaflar yıkanır, hastalara iyi yemekler çıkarılır doktorun cebinden. İlaçları muntazam verilmeye başlanır. Ama bu sefer öbür doktorlar huylanır, pirelenir. Lisan-ı halle sinir doktoru uyarılır. Ama o oralı olmaz, yolunda yürür. Öbür doktorlar asabiyecinin delirdiği kanısına varırlar sonunda. Ve asabiyeci onların ortak raporuyla düzeltmeye savaştığı koğuşa kapatılır. Sevgili Yıldırım, Lenin'in pek sevdiği bu öyküyü aklının bir köşesine yaz. Ama tuttuğun yolda da hiç korkusuz yürü kardeşim. Kaldı ki bu toplum ya tam delirecek ya tam akıllanacak. Belki de delirerek akıllanacak. Onun için deliler bizim öncellerimiz, seleflerimiz, sabiye bakımından atalarımız sayılır. Onlara yardım için delirme olmasa bile deli bellenmeyi göze almak boynumuza borç. Yeniden söyleyeyim, yaşa Yıldırım. 1 Mart 1980 İçmesin tütünü. İki ayı geçti cigara yokluğu başlayalı. Bakkallara yılışmaktan yüzümün eşkali değişti. Dudağımın kıyıcığına bir sırıtkanlık arız olmuş gibime geliyor hep. Öyle harbi cigara var mı diye sormakla olmuyor. Zaten adam kapısına cam mekanına yazmış cigaram yok diye ilan ediyor. İçeri giriyorum. İhtiyacım olsun olmasın naneli nezle mendili falan bir şeyler alıyorum. Arada bir laf sokuşturuyorum hükümetin aleyhine. Yahu ne olacak bu gidişin sonu gibisine. Manita sökerse ne âlâ. Başlıyoruz karşılıklı atıp tutmaya Süleyman Bey'in ervahına. Böylece bakkalla ısınıyoruz birbirimize. Demirel böyle bir insani ilişkiye köprülük edeceğini aklının köşesinden bile geçirmemiştir kim bilir. Uzatmayayım. Bu ısınma hareketlerinin sonunda eğer başarılıysam mahalle bakkalı bir eroin ayakçısı ustalığıyla önceden kağıda sarmış olduğu bir Samsung paketini cebime zulay ediyor. Yoksa halim duman, ta Üsküdar'a kara borsalamaya uzanmak gerekiyor. Onun da semtine göre değişik rayişleri var. Sirkeci'de 35 liraysa Taksim'de 40, Nişantaşı'nda 50. Bu sınıf değilse bile mevki farkı. İngiltere'de tütün içimi 18. yüzyılda çubukla sonra da pipoyla soylular arasında yaygınlaşıyor. Derken bu alışkanlık halka da sıçrayınca soylular sipariş üstüne cigara imal ettiriyorlar kendileri için. Giderek mamul cigara ayak takımı düzeyine düşüyor. Bu sefer soylular pipoya dönüyorlar. Dudağının kenarından piposu eksik olmayan, o yüzden de ne dediği güç anlaşılan İngiliz aristokrat tipi böyle oluşuyor. Tütün denen meretin bu tür bir sosyal çizelgesi de var demeye anlattım size bunu. Geçen gün bizim hanım Beşiktaş'ta bir simitçinin yanına yanaşmış. Simitçiler ekseri kara borsa sigara satıyorlar ya, cigaran var mı diye sormuş. Simitçi de cebinden Bafra paketini çıkarıp bizim hanıma iki cigara ikram etmiş. Bu da halkımızın tütün dolayısıyla bir kez daha beliren yüce gönüllülüğüne örnek. Lafı çok dolandırdım bağışlayın, kafam yerinde değil. Dün geceden bitti cigaram. Ta aşağılara inip cigara taharrisine girişmeye de vaktim yok. Ne yapayım, alışmışım bir kere bu zıkkıma, bırakamıyorum. Hani Bernard Shaw'un yanında cigara bırakmanın güçlüklerinden söz ediyormuşlar da, İrlandalı bu ünlü tiyatro yazarı lafa karışmış. Ondan kolay ne var demiş, ben tam 30 sefer bıraktım. Babam bir ara cigara bırakmaya kalktıydı. Ama mastorluktan öfkesi burnunda ortalığı kasıp kavuruyor, tersleyip duruyor ev halkını. Derken baba anneme asıldı. Anne sen de bırak şu cigarayı diye. Babaannem dinledi, durdu, durdu. Evladım dedi, bir ev iki cigara bırakmışı kaldırmaz. Bilmesine hepimiz, bütün tiryakiler biliyor bu musibetin zararlarını. Mustafa Seyit Sütüven'in tütün üstüne bir şiiri vardı. Aklımda üç dizesi kalmış. Ciğerimde zehirleşen karbon ve önümde adım adım bir son. Ve yeminle tütün zararsızdır. Hükümetimizin tekel fabrikalarında sendikaları birbirine düşürerekten, işçi temsilcilerini işten ataraktan, toplu sözleşmelerde zorla hır çıkararaktan cigara yokluğunu fıştıklaması sağlığımızı korumak için bizi iyi niyetiyle rejime sokmak istemesinden mi acep? Malum her şey bir rejim sorununa dönüştü şu sıra. Öte yandan hükümetin bu yokluğu cigara yapımını özel girişime açma amacından kökenlendiği söylentileri de dolaşıyor. Yani devlet monopoli inhisarı tekeli özel, dolayısıyla yabancı tekellere devredilecekmiş. Geçen de meclis komisyonundan da geçti bu tasarı galiba. Çoğunluk kendilerinde olduğuna göre bunu önleme gücüne sahip 4 CHP'li milletvekilinin o gün meclise teşrif etmemesi sayesinde. Halk Partisi kendinden menkul olmak üzere kendisi doğru ama dumanı hep çarpık çıkan bir cigara değil midir zaten? Bakanlığa gelir gelmez çakmakları çakar almaz hale getiriveren Sayın Çakmak da ''Komünist Ruslar bile bakın Marlboro imal ediyorlar. Biz de Marlboro yaptıralım deyince kıyamet kopuyor.'' diye yakınıyor. Gariptir, bizim sağcı politikacılar işlerine gelince yeryüzünde olanca şerrin kaynağı saydıkları komünist ülkeleri de örnek göstermekten çekinmezler. Hükümetin bizlere cigara bıraktırtmak için daha esaslı bir önlemi ortaya çıktı son günlerde. Tütün ekimini, dikimini durduracak kökten, yani kaynaktan stopaj. Çünkü cigaraya dönüştürüldüğünde 1250 liraya satılan ve yetiştirilme maliyeti 150 lirayı bulan tütüne 130 lira baş fiyatı vermek, tütün üreticisine siz tütün yetiştirmeyin demektir resmen. Böylece de bu iptiladan, bu kötü alışkanlıktan metazori halas olmuş olacağız. Allah sağlığımızı böylesine düşünen, bizleri böylesine kollayan hükümetimize zeval vermesin. Bir yurttaşımız İspanya'nın ünlü Prado Müzesi'ni gezmeye gitmiş. Müzeden çıkarken kapıdaki ziyaretçi defterini karıştırmış. Bakmış Türkçe bir yazı okumuş. Tosun burada da emrinizdedir deniyormuş o yazıda. Kimse o Tosun Bey bilerek bilmeyerek bir gerçeğe parmak basmış. Sahiden de o Tosun her yerde emrimizde ve hizmetimizde. Biz tüketicilere örneğin içmeyin tütünü diyor. Sonra da üreticiye dönüp onlara da dikmeyin tütünü diyor. 2 Mart 1980 Demzem ve Zemzemokrasi. Bizdeki bu sözüm ona çoğulcu demokrasinin nasıl teklediğini düstura bindirmek üzere attığım bu başlığa bir yarım kafiye daha yapındırıp o tek heceli ama çok başlı ejderhayı zammı da ekleseydim olurdu ya, böyle çok ruhani bir meseleden söz ederken yine maddeciliğe sapmışlıkla kınanmak istemedim. Daha açık söyleyeyim, maneviyatçılığı kimselere bırakmayan bir takım bilir bilmez kişilerin karşıma geçip 142, 163, 112, 159 falan diye madde sayıp dökmelerinden bıkkınlık getirdim gayrı. Gerçi onlara döviz, altın, elmas, han, hamam gibi maddeler sizin, bu ceza yasası maddeleri de bizim deyip geçici bir paylaşıma da gidilebilinir ya. Sözüm meclisten içeri Maliye Bakanımız bütçeyi sunuş konuşmasında son alınan ekonomik önlemler başarılı olmazsa hürriyetçi demokrasi bu düzen içinde yeni yollar bulmakta güçlük çekecektir buyurmuş. Gözdağı veriyor yani. Bu zehir zıkkım önlemleri sineye çekmeyip dırdıra vırvıra hele hıra kalkarsanız hürriyetçi demokrasi de güme gider demeye getiriyor. Ama kime? Herhalde narin beylere, nazlı hanımlara değil. Onlara göre hava hoş zaten. Bu kömürsüz, odunsuz kışın kılıcını fakir fukara yiyor. Onlarsa eskaza istakoz bulamadılar mı bonfile yiyorlar. İstanbul gibi bu muhteremlerin cirit, tenis ve borsa oynadıkları bir ana kentte bu yıl gelir vergisi gelirleri Sayın Sezgin'in getirdiği değişiklikler sayesinde 60 milyardan 80'e çıkacakmış. Bu 20 milyarlık artışın 15 milyarı da ücretlilerle memurların çulundan biçilecekmiş. 5-10 helal süt emmiş CHP'li çıkıyor, asgari ücret indiriminin meclisten ne zaman çıkacağı belli değil. Dar gelirlere şimdiden bir avans hakkı tanınsın diye bir önerge veriyorlar. Veriyorlar ama anayasaya aykırı diye önerge gündeme alınmıyor. Sanki lockout anayasaya aykırı değil, DGM anayasa buyruğu da toprak reformu anayasa buyruğu değil. Sen tut kara kuşi bir tasarrufla kıdem tazminatını kuşa çevir. Sen tut asgari geçim indirimine ikramiyeyi de ekleyip vergiyi ona göre hesapla. Yani bir elinle verdiğini öbür elinle kap. Sonra da dar gelirliğinin karşısına geçip sırtına yıktığın dağ gibi yük yetmiyormuş gibi böylesine bir hürriyetçi demokrasiyi kurtarma koruma görevini de onların sıskacık omuzlarına bindir. Oh ne âlâ memleket! Bunlar halkı akı karayı seçemez sidikli çocuk, emekçiyi yerde emekleyen dünyadan habersiz bebek mi sanıyorlar nedir? Yok yok, sıra çocuk mahkemesine gelince 15'inden büyükler çocuk sayılmıyor. Doğru ağır cezaya. Ama 18'indekiler biz de oy verelim dediler mi? Yo diyorlar, yeterince olgun değilsiniz siz. Birbirinize sayın, sayın deyip duran sayın vekillerimiz, biraz da şu milleti adam yerine koyun, bu halkı sayın. 25 katsayı üzerinden acele alıverdiğiniz 3 aylıklarınızı bangınok bangınok sayacağınıza, bugünden de bin beter kan gövdeyi götürsün istemiyorsanız tabii. Demokrasi halk iktidarı demektir biliyorsunuz. Demokrasinin demi Yunanca halk anlamına gelen demos sözcüğünden gelir. Bizim eski Türkçe'de kan demeye gelen demden değil. Çare yok, halkın nabzını dinleyeceksiniz. Seçimden seçime nabza göre diye lohusa şerbeti dağıtmak demek değil bu. Halkın atar damarlarına kulak vereceksiniz. Halk nasıl bir Türkiye özlüyor, bilecek ona göre hareket edeceksiniz. Konserve kutularından yeni cezaevleri dikmekle olmaz bu iş. Ne de memleketi düşünen memleket çocuklarına kara sürmek, onları yermek, zem etmekle yürür bu. Duvarlara Rus'a selamdır, Türk'ü arkadan vur diye yazı yazıyorlar derken, halkı kışkırtmak için kuyulara zehir atıyor türünden karalamalarla Haliç'i süt liman edemezsiniz. Kamu kuruluşlarında psikolojik savunma kursları düzenlemeye de boş verin. Bu kurslar için hazırlanan kitapta her kamu görevlisinin komünist ve faşist fikirlere karşı milli seferberlik halinde tepki göstermek görevidir deniyor. Gerçi kamu görevlisinin görevi komünist ve faşist fikirlerle değil, eylemlere yasalar çerçevesinde tepki göstermesidir. Ama hadi ona da peki. Lakin ardından ne deniyor biliyor musunuz? Komünistler hem faşist ideolojiye hem de demokratik çerçeve içinde diğer bütün demokratik görüşlere faşist damgası vururlar yolunda bir kayıt koşuluyor. Bu ne demeye geliyor sanıyorsunuz? Yurdumuzda bugün demokratik kaftan kuşanmaya özenen, demokratik demler çeken kargalar, kuzu postuna bürünen kurtlar, dokunulmazlık kazanacaklar böylece. Çünkü faşiste faşist dediniz mi, komünist olup çıktınız gitti. 1839 hürriyetinde olduğu gibi gavura gavur demek yasak. Buna resmen taşları bağlayıp köpekleri ortaya salmak denir. Sayın milletvekilleri zemzem kuyusuna işeyerek tarihe geçmeye özenenlere ne olur dikkat buyurun. Onlara meydanı boş bırakmayın. Yoksa demokrasi demokrasi derken kakokrasiye dalacak bu memleket. 7 Mart 1980 30. ayrımın sonu. Sayfa 435.